Ayrım 10.
Adının, sahibinin, cinsinin dahası belirgin bir renginin olmamasından sıkıntı duymuyordu bu boz köpek. Sorguç biçimindeki tüylü kuyruğu her zaman sert ve yukarı kıvrılmış durumdaydı. Eğri bacakları görevini o değin iyi yerine getiriyordu ki, çoğu zaman dört ayağını birden kullanmak gereği duymuyormuş gibi arka ayaklarından birini fiyakalı bir biçimde kaldırarak üç ayak üzerinde kolaylıkla ve hızla koşardı. Her şey onun neşelenmesine yol açardı. Kimi zaman sevinç taşan ince sesler çıkararak sırt üstü yuvarlanır, kimi zaman ciddi ve düşünceli bir tavırla güneşlenir, kimi zaman da bir yonga parçası ya da bir saman çöpüyle oynar dururdu. Pierre'in giyecek eşyası olarak artık eski, kirli ve yırtık bir gömlekle, Karatayev'in önerisi üzerine daha sıcak tutması için ayak bileklerinden bağladığı uzun asker donu, bir kaftan ve bir de köylü kalpağı vardı. Eski iri yarılığını ve gücünü korumakla birlikte şişman görünmüyordu. Uzayan sakal ve bıyıkları yüzünün alt kısmını örtmüştü. Karma karışık ve gümrah saçları kalpağının altından kıvrılarak çıkıyordu. Bakışlarında eskiden hiç görülmeyen bir sertlik, sükunet ve kararlılık vardı. Eski gevşekliğinin yerini savaşıma hazır bir gücün ve kararlılığın aldığı gözlerinden okunuyordu. Pierre yalın ayaktı. Kimi zaman ovadan aşağı sabahleyin yük arabalarının geçeceği yana, kimi zaman ırmağın öte yanındaki uzaklıklara, kimi zaman şakacıktan değil de gerçekten ısırmak istiyormuş gibi davranan köpeğe, kimi zaman da kir içindeki iri parmaklarına bakıyordu. Ayaklarına her bakışında yüzünde bir kıvanma belirirdi. Bütün yaşadığı ve öğrendiği şeyleri anımsatırdı ona ve bundan hoşnutluk duyardı. Birkaç gündür durgun ve açık bir hava vardı. Sabahları biraz ayaz oluyordu. Pastırma yayızı başlamıştı. Açık havada güneş ortalığı iyice ısıtıyordu. Bu sıcaklığın hala duyumsanan sabah ayazının dinçleştirici serinliği ile karışması insana çok hoş hisler veriyordu. Her şeyde, uzaktaki ve yakındaki bütün eşyada, güzün ancak bu günlerde görülen gizemli ve bilirumsu bir pırıltı vardı. Uzakta köyü, kilisesi ve beyaz büyük binasıyla Vorobiyev tepeleri görünüyordu. Çıplak ağaçlar, kumlar, taşlar, evlerin damları, kilisenin yeşil kubbesi, uzaktaki beyaz binanın köşeleri, bütün bunlar pek az rastlanan bir nitelikte ve zarif çizgilerle saydam havada belirginleşiyordu. Daha yakında Fransızların yerleşmiş olduğu yarık yanmış konağın o bildik yarı yıkık durumu hala koyu yeşil leylaklarıyla dikkati çekiyordu. Sisli havada iç karartıcı olan bu binanın bile esenlik verici bir güzelliği vardı şimdi. Ceket düğmeleri sanki evindeymiş gibi çözük, kalpaklı bir Fransız onbaşısı, ağzında bir pipo, barakadan çıkıp dostça göz kırparak yaklaştı Pierre'e. ''Ne güneş değil mi Bay Kiril?'' dedi. Fransızların hepsi Pierre'i bu adla çağırıyorlardı. Onbaşı kapıya yaslandı ve piposunu her zaman geri çevirmesine karşın Pierre'e sunmak için uzattı. ''Böyle bir havada yürünseydi?'' diye söze başladı. Pierre, devinin üzerine neler duyduğunu sordu ona. Onbaşı hemen hemen bütün ordunun devinime katılacağını, tutsaklar konusunda da bugün günlük bir buyruğun çıkması gerektiğini söyledi. Pierre'in bulunduğu barakada Sokolov adında bir asker ölüm derecesinde hastaydı. Pierre bu askerle ilgilenmek gerektiğini söyledi. Onbaşı gezici ve yerleşik hastaneler olduğunu, hastalar konusunda bilgi verileceğini, her şeyin komutanlıkça önceden düşünülmüş olduğunu ve bundan ötürü kaygılanmamasını söyledi. Biliyorsunuz Bay Kiril, yüzbaşıya bir sözcük söylemeniz yeter. Ah, o hiçbir şey unutmayan bir insandır. Denetim yaptığı sırada söyleyin yüzbaşıya, sizin için her şeyi yapar. Onbaşının sözünü ettiği yüzbaşı Pierre'le sık sık konuşur, her türlü yardımı ederdi ona. Bak, Saint Thomas geçen bana şöyle dedi. Kiril eğitim görmüş ve Fransızca konuşan bir kimse. Felaketlere uğramış bir Rus beyi. Ama adam, bilir o. Bir şey istiyorsa bana söylesin, isteği geri çevrilmez. İnsan okuyunca bilgiyi ve dürüst kimseleri sever. Bunu sizin için söylüyorum Bay Kiril. Siz araya girmeseydiniz, geçen günkü olayın sonu kötüye varacaktı. Onbaşı daha bir sürü gevezelik ettikten sonra gitti. Onbaşının sözüne ettiği olay, tutsaklar ile Fransızların birbirlerine girmesiydi. Pierre bu olayda arkadaşlarını yatıştırmıştı. Onun onbaşı ile konuştuğunu gören birkaç kişi neler söyledi diye hemen sordular. Pierre onbaşının devinim üzerine söylediklerini arkadaşlarına anlatırken, barakanın kapısına yüzü sapsarı, zayıf ve partallar içinde bir Fransız eri yaklaştı. Çabuk ve ürkek bir devinimle parmaklarını alnına götürerek selam verdikten sonra, diksin diye gömleğini verdiği er Plaço'nun barakada olup olmadığını sordu Pierre'e. Fransızlar bir hafta önce çizme malzemesi ve keten pezi almışlar, dikilmek üzere tutsak askerlere dağıtmışlardı. Karatayev titizlikle katlanmış bir gömlekle barakadan çıkarak, ''Hayır Şahinciğim, hayır'' dedi. Hava sıcak olduğu için rahat çalışabilmek amacıyla Karatayev bir don ve yırtık siyah bir gömlek giyiyordu. Saçları işçilerindeki gibi bir sicimle tutturulmuştu ve yuvarlak yüzü daha da yüz yuvarlak ve sevimli görünüyordu. Gülümsedi ve diktiği gömleği açtı. ''Sözümüzü yerine getirdik işte, cuma günü dedim, işte cuma verdim'' dedi. Fransız çevresine kaygıyla bakındı. Duraksamasını yenmiş gibi üniformasını çıkarıp gömleği giydi. Üniformasının altında başka bir gömlek yoktu. Sapsarı, sıska ve çıplak gövdesini yalnızca yağ içinde uzun ve üzeri çiçekli bir yelek koruyordu. Kendisine bakan askerlerin gülmesinden çekindiği belliydi. Başını hemen gömleğin içine soktu. Tutsaklardan bir tek söz çıkmadı. ''Gördün mü? Hokka gibi oturdu.'' dedi Platon, gömleği çekiştirip düzelterek. Başını ve kollarını gömleğe sokmuş olan Fransız, başını kaldırmadan gömleğe bakıyor, dikişleri inceliyordu. Yüz yuvarlak gülümseyen ve eseri karşısında hoşnutluk duyduğu belli olan Platon, Şahinim, burası terzi dükkanı değil, alet filan yok. Aletsiz bit bile yakalanmaz diye atasözü vardır, dedi. Çok güzel, çok güzel, teşekkürler ama sizde artık parça kalması gerekir, dedi Fransız. Karatayev eseri karşısında hayranlık duymaya devam ediyordu. Giydikçe daha iyi olacak, dedi. Çok iyi ve hoş olacak. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Artık parça, diye yineledi Fransız ve bir kağıt para çıkarıp Karatayev'e verdi. Ama artık parça... Pierre, Karatayev'in Fransız'ın söylediğini anlamak istemediğini görüyor, söze karışmadan onlara bakıyordu. Karatayev paraya teşekkür etti ve gözlerini eserinden ayırmadı. Fransız artık parça konusunda üstelemiyordu. Söylediğini çevirmesi için Pierre'den rica etti. ''Ne yapacakmış artık parçayı?'' dedi Karatayev. ''Ne güzel ayak sargıları yapardık ondan. Ne isterse yapsın bakalım.'' Karatayev'in yüzünü ansızın bir hüzün kapladı. Kırpıntı paketini koynundan çıkarıp bakmadan Fransız'a uzattı. ''Eyvahlar olsun'' dedi. Ve geri dönüp yürüdü. Fransız artık parçaya bakıp düşündü, sonra bir soru sorar gibi Pierre'e baktı. Ondan bir yanıt almıştı sanki. ''Platon, baksanıza Platon, bu sizde kalsın'' diyerek parçayı uzattı. Karatayev başını salladı. ''Şu işe bak'' dedi. ''Bunlara imansız derler ama onların da yüreği var.'' Eskiler terli el açık, kuru el sıkı olur dememişler boşuna. Üstünde başında yok ama gene bağışlıyor işte. Dalgın dalgın gülümseyerek bir süre parçaya baktı. Çok iyi ayak sargısı olur bundan, dedi ve barakaya döndü. Pierre tutsak düşeli 4 hafta olmuştu. Fransızların kendisini subay barakasına geçirmeleri konusundaki önerilerini kabul etmemiş, er barakasında kalmıştı. Yanmış yıkılmış Moskova'da insanın dayanabileceği yoksunlukların en ağırını tattı. Ama o zamana değin pek farkında olmadığı sağlam bünyesi ve güçlü sağlığı sayesinde ve özellikle bu yoksunluklar başladıkları söylenemeyecek değin fark edilmez biçimde ortaya çıktıklarından bu korkunç duruma yalnızca kolaylıkla değil aynı zamanda neşeyle katlandı. Eskiden boşuna aradığı huzura ve kendinden hoşnutluk duymaya burada kavuşmuştu. Borodino Savaşı'nda erlerde görüp de hayran kaldığı iç huzurunu her yerde, iyilikseverlikte, masonlukta, kibarlar dünyasının eğlencelerinde, şarapta, yiğitçe özverili davranışlarında, Natasha'ya olan romantik aşkında arayıp durmuştu. Düşünce yoluyla da varmak istemişti buna. Ama bütün bu girişimleri ve arayışları düş kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şimdi ise bu iç huzuru ölüm korkusuyla, yoksunluklarla ve Karatayev'in ruhunu kavrayıp anlamaktan kaynaklanan derin düşüncelere dalmada bulmuştu. İdam sırasında yaşadığı korkunç anları, eskiden önem verdiği tedirgin edici düşünceleri, duyguları, hayal gücünden, anılarından geri gelmemecesine silmişti. Artık Rusya'yı da, Napolyon'u da, savaşı da, politikayı da düşünmüyordu. Bütün bunların kendisinin işi olmadığını, bunlar konusunda yargılara varamayacağını apaçık bir biçimde görüyordu. Rusya ile yaz birlikte olmaz diyerek Karatayev'in sözünü yeniliyor ve böylece kendini avutuyordu. Napolyon'u öldürme tasarısı, kabaca hesapları ve apokalips canavarı konusundaki hesapları şimdi anlaşılmaz ve dahası gülünç geliyordu ona. Karısına duyduğu kızgınlığı, onurunun lekelenmesi korkusunu şimdi önemsiz değil, tuhaf bir şey olarak da görüyordu. Bu kadının oralarda başına buyruk yaşaması onu ne ilgilendirirdi? Tutsağın adının Kont Bezuhov olduğunu öğrenseler ne yararı olurdu? Şimdi Prens Andrei ile konuşmasını sık sık anımsıyor, onun görüşlerini tümüyle ama biraz farklı olarak benimsiyordu. Prens Andrei, mutluluğun her zaman olumsuz bir şey olduğunu düşünür ve söylerdi. Ama bunu söyleyişinde bir kırgınlık, bir alaycılık vardı. Bunu söylerken, olumlu mutluluğa duyduğumuz bütün özlemlerini bizi doyumsuz bırakarak acı çekmemize yol açmak için verilmiş olduğunu belirtmek ister gibiydi. Ama Pierre bir art düşüncesi olmadan benimsiyordu bu görüşü. Acıların bulunmayışı, ihtiyaçların giderilmesi ve bunun sonucu olarak uğraşların yani yaşama biçimini seçme özgürlüğü, insanoğlunun en yüksek ve tartışılmaz mutluluğu gibi görünüyordu ona. Acıkınca yemenin, susayınca içmenin, uykusu gelince uyumanın, soğuk olunca sıcağın, konuşmak ve bir insan sesi duymak isteyince birisiyle konuşmanın tadını ilk olarak tam anlamıyla burada duyuyordu. İhtiyaçların giderilmesi, besin, temizlik, özgürlük, şimdi bütün bunlardan yoksun olduğu şu anda tam bir mutluluk olarak görünüyordu. Uğraşlarını yani yaşamını seçme ise bu seçmenin çok kısıtlı olduğu şu anda ona çok kolay bir şey gibi görünüyordu ve Pierre yaşam kolaylıklarının ihtiyaçları gidermenin bütün mutluluğunu yok ettiğini ve uğraşmaları seçme konusunda büyük bir özgürlüğün yani öğrenimin, zenginliğin toplumdaki yerinin ona sağladığı bu özgürlüğün, uğraşları seçme işini olağanüstü zorlaştırdığını ve dahası uğraş arzusunu ve olanağını bile yok ettiğini unutuyordu. Pierre'in bütün bu tasarıları serbest kalacağı zamana değindi şimdi. Ama daha sonraları ve bütün yaşamı boyunca tutsaklıkta geçirdiği bu ayı ancak o zaman duyduğu ve geri dönmeyen güçlü ve sevinçli duyguları ve özellikle o iç huzuru ve eksiksiz iç özgürlüğü anımsayacak ve bunlardan büyük bir coşkuyla söz edecekti. İlk gün erkenden kalkıp barakadan tan yerinin aydınlığına çıkınca Norodevichi manastırının kubbelerini, haçlarını, tozlu otlar üzerinde donmuş çiyi, Vorobiyev tepelerini, ırmağın yukarılarında kıvrılan ve mor uzaklıklarda yiten ağaçlıklı kıyıyı görünce ve taze havanın etkisini duyunca, ovayı aşarak Moskova'dan gelen ala kargaların sesini işitince, sonra doğudan ansızın bir ışık fışkırınca, güneşin ucu bulutun ucundan bütün görkemiyle ortaya çıkınca, kubbelerde, haçlarda, çiğde, uzaklıklarda, ırmakta, her şeyde neşe dolu bir aydınlık parlayınca, hiç yaşamadığı bir sevinç ve var olma gücünün bütün benliğini kavradığını duydu. Bu duygu bütün tutsaklığı süresince onu bırakmamış, tam tersine durum ne deyin kötüleşirse bu duygu da o deyin güçlenmişti. Her şeye hazır olma duygusu, bu ruhsal uyanıklık, barakaya girdikten sonra arkadaşları üzerindeki iyi etkisiyle bir kat daha güçlenmişti. Birçok yabancı dil bilmesi, Fransızların kendisine saygı göstermeleri, istenen her şeyi gönülden vermesi, bir subay gibi haftada 3 ruble alıyordu, barakanın duvarına çivi batırarak gösterdiği gücü, arkadaşlarına karşı her zaman güler yüzlü olması, bir şey yapmadan oturup düşündüğü zamanki anlaşılmaz durumu dolayısıyla askerlere anlaşılmaz, gizemli ve yüksek bir varlık gibi görünüyordu. Daha önce yaşadığı kibarlar dünyasında zararlı olmasa da sıkıcı olan nitelikleri, güçlü, rahata karşı duyduğu ilgisizlik, dalgınlığı, alçak gönüllülüğü burada ve bu insanlar arasında onu neredeyse bir kahraman haline getiriyordu. Bu durumun kendisine bir görev yüklediğini duyumsuyordu. Fransızların geri çekilme devinimi 6 Ekim'i 7'ye bağlayan gece başladı. Mutfaklar, barakalar tahrip edildi. Arabalar yüklendi ve birlikler ile ağırlıklar yola çıktı. Sabahın saat 7'sinde tolgalı, tüfekli, çantalı ve kocaman torbalı bir Fransız muhafız birliği savaş kılığıyla barakaların önünde duruyor, sövgülü Fransızca konuşmalar ve tartışmalar duyuluyordu. Barakalardakilerin hepsi hazırlanmış, ayakkabılarını, giysilerini giymiş, kayışını takmış, yalnızca çıkış komutunu bekliyorlardı. Yalnız hasta Sokolov, sapsarı, zayıf, çevresi morarmış gözlerle, giyinmemiş, yalın ayak oturuyor, kendisini aldırmayan arkadaşlarına belermiş gözlerle bir şeyler sorar gibi bakıyor ve sürekli olarak hafif hafif inliyordu. Pierre, bir Fransızın pençe yaptırmak için getirdiği bir çay kutusunun üzerindeki deriden, Karatayev'in ona yaptığı yeminileri giymiş ve beline ip bağlamış olarak hastaya yaklaşıp çömeldi. ''Üzülme Sokolov, temelli gitmiyorlar ki.'' dedi. ''Burada bir hastaneleri var. Senin durumun belki de bizden iyi olur.'' ''Hey Tanrım!'' diye yüksek seste inledi asker. ''Ölüm neredesin Tanrım?'' Pierre. ''Yeniden sorayım onlara.'' dedi. Ve kalkıp barakanın kapısına doğru yürüdü. Bir gün önce ona pipo sunan onbaşı da iki erle birlikte kapıya yaklaştı. Onbaşı da erler de çantalarını yüklenmişlerdi. Çeneden düğümlü olan ve yüzlerini tanınmaz duruma getiren tolgalarını ve savaş kılıklarını giyinmişlerdi. ''Hasta ne olacak?'' diye söze başladı Pierre. Ama karşısındaki insan tanıdığı mı yoksa bir başkası mı diye kuşkuya düştü. Onbaşı kendine o deyin benzemiyordu. Ayrıca bu sözcükleri söylediği zaman iki yanda trompet sesleri duyuldu. Onbaşı Pierre'in sözleri üzerine kaba bir sövgü savurarak kapıyı gürültüyle kapadı. Barakanın içi yarı karanlık olmuştu. Trompet gürültüleri hastanın iniltilerini boğuyordu. Pierre içinden ''İşte o, gene o'' dedi ve sırtının ansızın ürperdiğini duyumsadı. Onbaşının yüzünde, sesinin tonunda, trompetlerin sağır edici gürültüsünde, isteklerine aykırı olarak insanları öldürten duygusuz ve gizli gücü, İdam sırasında etkisini duyduğu gücü tanımıştı. Bu güçten korkmanın, kaçmanın, onun aracı durumuna girmiş insanlara ricalarda bulunmanın ya da öğüt vermeye kalkışmanın yararsız olduğunu biliyordu. Pierre bunu iyi biliyordu. Beklemek ve dayanmak gerekiyordu. Hastaya yaklaşıp bakmadı. Kaşlarını çatmış, hiçbir şey söylemeden barakanın kapısında dikilip beklemeye koyuldu. Kapısı açılıp tutsaklar bir koyun sürüsü gibi sıkışıp birbirlerini ezdikleri sırada Pierre aralarından sıyrılarak onbaşının dediğine göre her istediğini yapmaya hazır olan yüzbaşıya doğru ilerledi. Yüzbaşı da savaş kılığındaydı. Onun soğuk yüzünde de Pierre'in onbaşının sözlerinde ve trompetlerin gürültüsünde görüp tanıdığı şey hep aynı şey vardı. Yüzbaşı kaşlarını sertçe çatıp yanında duran tutsaklara baktı. ''Geçin, geçin!'' diye yineledi. Pierre girişiminin hiçbir yarar sağlamayacağını bildiği halde ona yaklaştı. Subay tanımamış gibi soğuk soğuk bakarak ne var dedi. Pierre hastadan söz etti. Yürüyebilir, Tanrı cezasını versin dedi yüzbaşı. Geçin geçin diye yineledi Pierre'e bakmaksızın. Hayır, can çekişiyor diye başladı Pierre yeniden. Lütfen diye bağırdı yüzbaşı kaşlarını kızgınlıkla çatarak. Trompetler dam dam dam dam dam diye gümbürüyordu. Pierre o gizli gücün insanları eline geçirmiş olduğunu ve bir şey söylemenin yarar sağlamayacağını biliyordu. Tutsak subayları erlerden ayırdılar ve öne geçmeleri için buyruk verdiler. Pierre'in de aralarında bulunduğu subaylar 30, erlerse 300 deyindi. Öteki barakalardan gelen subayların hepsi de Pierre'in yabancısıydı ve çok daha iyi giyinmişlerdi. Ona ve Yemenilerine yadırgayarak bakıyorlardı. Pierre'in biraz ötesinde, görünüşe bakılırsa arkadaşlarının saygısını kazanmış, beline havlu sarılı, tombul, sarı ve sert yüzlü bir binbaşı yürüyordu. Sırtında bir kazak hırkası vardı. Bir elini tütün kesesiyle birlikte koynunda tutuyor, öteki eliyle de çubuğuna dayanıyordu. Binbaşı oflayıp pufluyor, kendisini ittiklerini, telaş edilecek bir şey yokken telaşlandıklarını ve şaşılacak bir şey yokken şaştıklarını düşündüğü için homurdanarak herkesi haşlıyordu. Ufak tefek, sıska bir başka subay, götürüldükleri yer ve o gün ne deyin yol alacakları konusunda varsayımlar yürüterek herkesle konuşuyordu. Keçe çizme ve donanımcı giysisi giymiş bir memur da dört bir yana koşuşuyor, yanan Moskova'ya bakıp buralara ilişkin gözlemlerini açıklıyor ve gördükleri yerlerin Moskova'nın neresi olduğunu yüksek sesle anlatıyordu. Diyaleğinden Polonyalı olduğu anlaşılan bir başka subay da Moskova'nın mahallelerini saptama konusunda yanıldığını söyleyerek donanımcıyla tartışıyordu. Binbaşı öfkelenerek ''Ne tartışıp duruyorsunuz?'' dedi. ''Ermiş Nikola olsa ne olur? Vlas olsa ne olur? Hepsi kül olmuş işte, hepsi bu.'' Bu sözleri söyledikten sonra arkasından gelen ve kendisini ittiğini sandığı birine çıkıştı. ''Ne itiyorsunuz öyle? Yol dar mı geliyor?'' Yangın yerlerini seyreden tutsakların sağdan soldan sesleri duyuluyordu. Vah vah, çok yazık, neler yapmışlar. Zamoskvoraçye'de, Zobuka'da, Kremlin'de. Baksanıza yarısı kalmış. Bütün Zamoskvoraçye yandı demiştim. Bakın söylediğim nasıl doğruymuş. Yahu yanmış sözü ne uzatıp duruyorsun dedi binbaşı. Moskova'nın yanmamış ender mahallelerinden biri olan Hamovniki'de kilisenin yanından geçerken kalabalık birden yana kaydı ve nefret dolu bağırtılar yükseldi. Ah alçaklar, Hristiyan değil bunlar. Bak ölü, bir ölü, yüzüne bir şey sürmüşler. Pierre de bu bağırtıların nedenini anlamak için kiliseye doğru ilerledi. Kiliseye yaslanmış bir şey gördü. Bulanık olarak gördüğü şey, kendisinden daha iyi gören arkadaşlarının söylediklerine göre parmaklığa dayatılmış ve yüzüne iz sürülmüş bir insan cesediydi. Muhafızlar, ''Yürüyün, Tanrı'nın cezası herifler, yürüyün kör olasıcalar!'' diye bağırdılar ve yeniden öfkeye kapılarak ölüyü seyreden tutsakları kasaturalarla enlemesine vurarak dağıttılar. Hamovniki'nin ara sokaklarında tutsaklar yalnız kendi muhafızlarıyla ve onların arkasından gelen yük arabalarıyla ilerliyorlardı. Erzak mağazalarının bulunduğu yere çıkınca özel arabalarla karışmış ve sıkışık bir durumda ilerleyen büyük bir topçu kolunun içine düştüler. Köprünün yanında durup öndekilerin ilerlemesini beklediler. Önlerindeki ve arkalarındaki sonu gelmez araba konvoyunu gördüler köprüden. Sağda Kaluga yolunun Neskuçni'nin yanından kıvrıldığı yerde ucu sonu bitip tükenmeyecek biçimde uzayan asker kafileleri vardı. Bütün kolordulardan önce kentten çıkan Bauharnais'in kolordusuydu bu. Irmak kıyısı boyunda neyin birlikleri ve ağırlıkları ilerliyordu onun arkasından. Tutsakların bağlı olduğu birlikler, yani Davun'un birlikleri Kırım geçidini aşmış ve bir bölümü Kaluga yoluna girmişti. Ama ağırlıklar çok uzadığı için Bauharnais'in son ağırlıkları henüz Kaluga yoluna çıkmamıştı. Neyin birliklerinin başıysa daha şimdiden Bolşoy Ordinki'den görünmüştü. Kırım geçidini aşan tutsaklar birkaç adım ilerleyip durdular, sonra gene ilerlediler. Binek arabalarından ve atlardan geçmek neredeyse olanaksızdı.